Ayrım 2 Sürü Frank Schätzing Sayfa 23 1. Bölüm Anomaliler Ve ikinci melek tasını yeryüzüne boşalttı. Deniz bir ölünün kanına dönüştü. Denizdeki canlı varlıkların tümü öldü. Ve üçüncü melek tasını ırmaklara ve su pınarlarına boşalttı. Bunlar kana dönüştü. Sular meleğinin şöyle dediğini duydum. Yargıların gerçek ve hakçadır. Vahiy 16:2-5 Geçtiğimiz hafta tanımlanamayan devasa bir leş Şili sahillerine vurdu. Şili Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklama, bunun daha önce suda yüzerken görülen daha büyük bir kütlenin yalnızca küçük bir parçası olduğu ve karada hemen çözüldüğü yönünde. İskelet parçalarına rastlanamayan Şilili bilim insanları bunun büyük memelilerin kalıntıları olamayacağını düşünüyor. Yığın balina derisi olmak için fazlasıyla büyük ve farklı bir kokusu olduğu söyleniyor. Jölemsi kütle test sonuçlarına göre dünyada pek çok yerde karaya vuran ve globster olarak adlandırılan tanımlanmamış yığınlarla inanılmaz benzerlikler göstermekte. Bu cesetlerin ne tür bir yaratığa ait olduğu konusunda spekülasyonlar devam ediyor. CNN 17 Nisan 2003 4 Mart, Trondheim, Norveç kıyıları. Dürüst olmak gerekirse şehir bir üniversite veya araştırma enstitüsü için fazlasıyla samimiydi. Backlandet ve Mollenberg gibi bölgelere bakıldığında Trondheim'ın bir teknoloji başkenti olması neredeyse düşünülemezdi bile. Eski ahşap evleri, parkları, kırsal kiliseleri, dikmeler üzerinde yükselen renkli su depoları, kartpostal gibi bahçeleri ve avlularıyla geçen zaman ve ilerleyen bilgiyle çelişiyordu. Ama NTNU, Norveç'in önde gelen teknik üniversitesi hemen köşedeydi. Dipnot, NTNU, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Çok az şehir geçmiş ve geleceği Trondheim kadar uyumla birleştirebilmişti. İşte bu yüzden Sigur Johansson burada yaşadığı için kendini ayrıcalıklı hissediyordu. Dairesi Kirkegata Caddesi'ndeki eski moda Mollenberg'de eğimli çatısı, beyaz merdivenleri ve pervazları her Hollywood yönetmeninin gönlünü çelebilecek toprak rengi bir evin zemin katıydı. Johansson bir deniz biyoloğuydu ve tamamıyla modern bir bilim insanıydı ama hiç kimse onu zamanının değerlerine ikna edemezdi. Bir vizyonerdi ve her vizyoner gibi radikal yenilikçiliğe olan aşkını geçmişin idealleriyle birleştirmişti. Yaşamı eski moda kahramanlığı, imkansız görünene karşı tutkusu ve teknolojiye övgüsüyle imrendiği Jules Verne ruhuyla biçimlenmişti. Şimdiye gelince, şimdiki zaman kabuğu gündelik sorunlar ve bayağı iş hayatı ile kalınlaşmış bir salyangozdu. Sigur Johansson'un evreninde buna gerçekten yer yoktu. Kendisinden ne beklendiğini bilerek hizmet etmiş, bilgi birikimini zenginleştirmiş ve iş hayatının bu birikimi kullanma şeklinden nefret etmişti. Jipiyle üniversite kampüsünün etrafındaki Nid Nehri'nin parlak sularını geçerek soğuk ve karlı Backlandet yoluna girdiğinde sabahın geç saatleriydi. Ormanın derinliklerinde geçirdiği bir hafta sonu tatilinden dönüyordu. Zamanın geçmediği tecrit edilmiş kasabaları dolaşmıştı. Yaz olsa bagajında taze ekmek, şarküterinden alınmış folyo içinde kaz ciğeri ve bulabilirse 1985 dolumu bir Gewürztraminer dolu bir piknik sepetiyle Jaguar'ı alırdı. Johansson Oslo'dan Trondheim'a taşındığından beri turist kafileleri ve gezginlerden uzak sessiz yerleri aramıştı. 2 yıl önce tenha bir göle ve yanında onu memnun edecek yenilenme ihtiyacı olan bir kır evine rastlamıştı. Sahibini bulmak biraz vakit almıştı. Devlet tarafından yönetilen bir Norveç petrol şirketinde Statoil'de yönetici olarak çalışıyordu. Dipnot Statoil, 1972 yılında kurulmuş bir Norveç petrol şirketidir ve şu anda Statoil Hydro'nun bir parçasıdır. Norveç'in en büyük şirketi olan Statoil, Kuzey Avrupa ülkelerinin en büyük petrol şirketlerinden de biridir. Ve Stavanger'e taşınmıştı ama Johansson sonunda onu bulduğunda anlaşma hızla sağlanmıştı. Adam kır evinden kurtulduğuna memnun olmuş ve kelepir fiyatına satmıştı. Rus göçmenlerden oluşan bir ekip birkaç hafta içinde harap olmuş evi tamir etmişti. Ekip çok fazla para almadan evi Johansson'un hayalindeki kır evine dönüştürmeyi başarmıştı. Bir 19. yüzyıl ehli keyif beyefendisinin inziva yerine. Uzun yaz akşamları boyunca göle bakan verandada oturmuş Thomas More, Jonathan Swift ve H.G. Wells gibi öngörü sahibi yazarları okumuş ve Mahler veya Sibelius'la hayallere dalmıştı. Evin iyice istiflenmiş bir kütüphanesi vardı. Sevdiği kitapların ve CD'lerin neredeyse tümünün ikinci kopyasına sahipti. Gittiği her yerde yanında olmalarını istiyordu. Johansson NTNU kampüsüne doğru sürmeye devam etti. Bir kar bulutuyla kaplanmış ana bina tam karşısındaydı. 20. yüzyıl başında yapılmış kale tarzında heybetli ve gösterişli bir yapıydı. Arkasında ise derslikler ve laboratuvarlar bulunuyordu. 10 bin öğrencisiyle kampüs neredeyse kendi başına bir kasaba sayılırdı ve aktiviteyle kaynıyordu. Johansson memnuniyetle iş geçirdi. Gölde geçirdiği zamandan keyif almıştı. Evvelki yaz kardiyoloji departmanından birkaç konferansta karşılaştığı bir asistanla gölde birkaç hafta sonu geçirmiş ve her şey yolunda gitmişti ama yine de ilişkiyi bitirmişti. Başından beri uzun vadeli düşünmemişti. Üstelik gerçeklerle yüzleşmesi gerekirdi. O 56 yaşındaydı. Kız ise ondan 30 yaş gençti. Birkaç hafta sonu için harikaydı ama bir ömür sürmesi düşünülemezdi. Her halükarda Johansson insanların ona çok yaklaşmasına izin vermiyordu. Hiç vermemişti. Jipini park yerine bıraktı ve Doğa Bilimleri Fakültesinin yolunu tuttu. Ofisine girdiğinde Tina Lund pencere kenarında ayakta duruyordu. Ve içeri girerken dönerek geç kaldın diye iğneledi. Dur tahmin edeyim, dün gece haddinden fazla kırmızı şarap içtin veya birileri gitmene razı olmadı. Johansson sırıttı, Lund Statoil için çalışıyordu. Ve görünen o ki vaktinin çoğunu Sintef enstitülerinden herhangi birinde geçiriyordu. Sintef Grup Avrupa'nın en büyük bağımsız araştırma kurumlarından biriydi ve özellikle Norveç petrol endüstrisi onun çığır açan buluşlarından yararlanmıştı. NTNU ve Sintef arasındaki yakın bağlar Trondheim'ın bir teknolojik mükemmellik merkezine dönüşmesini sağlamış ve Sintef merkezleri bölgeye yayılmıştı. Lund ise Statoil hiyerarşisinde tereyağından kıl çeker gibi yükselmişti ve şu anda araştırma ve üretim yardımcı direktörüydü. Bu aralar Marintek'te Sintef'in deniz bilimleri teknolojisi merkezinde üs kurmuştu. Lund paltosunu çıkarırken Johansson uzun ince endamını inceledi. Tina Lund'dan hoşlanırdı. Birkaç yıl önce neredeyse birlikte olacaklardı ama arkadaş kalmaya karar vermişlerdi. Şimdi sadece birbirlerinin birikiminden yararlanıyor ve ara sıra beraber yemek yiyorlardı.
''Benim gibi yaşlı bir adamın uykuya ihtiyacı var.'' dedi. ''Kahve?''
''Tabii.'' Bitişik odaya geçip taze yapılmış kahve buldu. Sekreteri görünürde yoktu. ''Sütlü ve şekersiz.'' diye seslendi Lund.
''Biliyorum.''
Johansson iki kupaya kahve doldurdu, birine biraz süt ekledi ve ofise döndü.
''Senin hakkında her şeyi biliyorum, unuttun mu?''
''O kadar ileri gidemedin.''
''Tanrı esirgesin, şimdi otur da buraya, neden geldiğini anlat.''
Lund kahvesini aldı ama ayakta dikilmeye devam etti. ''Nedeni bir solucan sanırım.'' Johansson kaşlarını kaldırıp kahvesinden bir yudum aldı.
''Ne demek sanırım?''
Lund pencere pervazından küçük çelik bir muhafaza kabı alıp Johansson'un önündeki masaya koydu. ''Kendin bak.'' Johansson yarısına kadar suyla dolu kabı açtı. İçinde uzun ve kıllı bir şey kıvranıyordu. Dikkatle inceledi. ''Bunun ne olduğuna dair bir fikrin var mı?'' diye sordu Lund.
''Omzunu silikli solucanlar. İki iri solucan.''
''Onu biz de anladık. Hangi tür?''
''Ah, demek bu yüzden bir biyoloğa ihtiyacım var.'' ''Bunlar polichatea, kıllı solucan.''
Dipnot, kıllı solucan. Polichatea veya çok kıllılar. Halkalı solucanlar, anne Lida, Philomynon, çoğu denizde yaşayan sınıfıdır. Bu sınıfa kum solucanları, tüplü solucanlar ve deniz tarakları dahildir. Çoğu kez gelişmiş gözler, antenler ve algılayıcılara sahiptirler. Yaklaşık 10 bin türü tanımlanmıştır. Bunların bir kısmı yer değiştirmez, bir kısmı gezgin, yırtıcıdır, diğerleri otlayıcıdır. Önemli ekolojik rolleri vardır. Hem tüketen hem de tüketilendirler. Kirlilik izleme çalışmalarında gösterge olarak önemlidirler.
''Kıllı solucanları biliyorum.'' tereddüt etti. ''Ama daha ayrıntılı inceleyip sınıflandırabilir misin?''
Johansson kabaca bir baktı. Dediğim gibi bunlar kıllı solucan, güzel örneklerde. Okyanus tabanı bunun gibi yaratıklarla doludur. Ama türleri hakkında bir fikrim yok. Bunlarla derdin ne?
Bir bilebilsek.
Peki ne biliyorsunuz?
Onları kıta yamacında 700 metre derinlikte bulduk.
Dipnot, kıta yamacı. Kıta sahanlığı ile okyanus havzaları arasında yer alan ve bu iki belirgin topografik yapıyı birbirinden ayıran eğim.
Johansson çenesini sıvazladı. Aç olmalılar diye düşündü. Hala canlı olmalarına şaşırmıştı. Birçok organizma derinliklerden koparılıp çıkarılmayı kaldıramazdı.
Gözlerini kaldırdı. Onlara şöyle bir bakmanın zararı olmaz. Seni yarın ararım.
Harika.
Lund bir an durdu. Solucanlarla ilgili garip bir şey fark ettin değil mi? Bakışından anlayabiliyorum.
Belki.
Ne?
Kesin olarak söyleyemem. Taksonomi benim uzmanlık alanım değil.
Dipnot, taksonomi, canlıların sınıflandırılması, bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.
Kıllı solucanlar her tür biçim ve renkte olabilirler ve tümüne hakim değilim ama bu ikisi...
Lund gülümsedi. Neden şimdi bakmıyorsun? Ne bulduğunu bana öğle yemeğinde anlatırsın.
Çalışmam gereken bir işim var biliyorsun.
Sabah geldiğin saate bakılırsa şimdilik çok da sıkışık değilsin herhalde.
Ne kadar da sinir bozucuydu.
Haklıydı.
Tamam diyerek içini çekti. Saat 1'de kafeteryada buluşuruz. Bu ikisiyle uzun vadeli bir arkadaşlık niyetin var mı yoksa onları kesebilir miyim?
Ne gerekiyorsa onu yap Zigor. Sonra görüşürüz.
Lund aceleyle odadan çıktı. Johansson onun gidişini seyrederken belki de ikisi arasında bir şeyler olabileceğini düşündü. Ama Tina Lund hayatını büyük bir hızla yaşıyordu. Johansson gibi biri için fazlasıyla hareketli ve heyecanlıydı. Kendisine gelen mektupları düzenledi ve bazı aramaları cevapladı. Sonra muhafaza kabını alıp laboratuvara taşıdı. Angelida filumununa ait kıllı solucanlar oldukları şüphe götürmezdi.
Dipnot, Annelida, halkalı solucanlar. Bu filum yaygın bilinen yer solucanları Oligochaeta, sülükler Hirudinea, alt sınıfları ile Echiura, Pogonophora yanında denizde önemli yer olan çok kıllılar Polychaetae sınıflarını kapsar.
Tıpkı sıradan yer solucanları gibi halkalı solucanlar, organizma olarak karmaşık değillerdi ama zoologları büyülüyorlardı. Kıllı solucanlar bilinen en eski canlılar arasındaydı. Fosil kayıtları Orta Kambriyen döneminden beri 500 milyon yıldır hiç değişmeden bugüne geldiklerini gösteriyordu. Taze su kaynakları veya bataklık bölgelerde birkaç türü bulunurdu ama asıl deniz ve okyanuslar onlarla kaynıyordu. Dip çökeltisini havalandırır ve balıklarla yengeçlere bol besin sağlarlardı. Birçok insan itici bulsa da Johansson onları kayıp bir dünyadan sağ kalanlar sıra dışı bir güzellik olarak görüyordu. Dokunaç benzeri uzantılar ve parlak beyaz kıl yumakları ile kaplı pembemsi bedenleri incelemek için birkaç dakika harcadı. Sonra da kabın içine solucanları uyuşturmak için magnezyum klorür damlattı. Bir solucanı öldürmenin birkaç yolu vardı ama en yaygın olanı alkole, vodka veya aqua vitae batırmaktı. İnsanlar için bu akut alkol zehirlenmesiyle ölüm demekti. Öbür tarafa gitmek için fena bir yol sayılmazdı. Ama solucanlar daha farklı hisseder ve eğer öncesinde uyuşturmazsanız ölmeden önce bir top halinde kıvrılırlardı. Magnezyum klorür kaslarını gevşettiğine göre artık onlara istediğini yapabilirdi. Bir tanesini dondurmaya karar verdi. Gerekirse DNA'sını incelemek veya kararlı izotop analizini yapmak için yedekte bir örnek olması her zaman işe yarardı. Diğerini alkole batırıp ölçmek için uzattı. Hemen hemen 17 santimetre diye not etti. Sonra uzunlamasına kesti ve bir ıslık koyuverdi. Bak bak bak diye mırıldandı. Örnek bir halkalı solucanın bilinen tüm özelliklerine sahipti. Hortumu, fora edilip avını ele geçirmek için hazır halde bedeninin içine kıvrılmıştı. Ucunda kitinden çeneler ve sıralı minicik dişler vardı. Yıllar içinde Johansson pek çok kıllı solucanı eline boyuna incelemişti. Ama bunlar şimdiye kadar gördükleri arasında en büyükleriydi. Solucana bakarken bunun yeni bir tür olup olmadığını düşünmekten kendini alamıyordu. Çok az kişi yeni bir tür keşfedecek kadar şanslıydı. Adı sonsuza kadar yaşayabilirdi. Dahili bilgisayar ağına başvurmak için bilgisayarına döndü ve bir süre veri labirentinde dolandı. Sonuç şaşırtıcıydı. Bir anlamda solucan oradaydı, bir anlamda ise yoktu. Kafeteryanın cam kaplı geçidinde aceleyle ilerlediği sırada 15 dakika gecikmişti bile. İçeri dalıp Lund'u bir köşe masada gördü ve ona doğru ilerledi. Bir palmiye ağacının altında oturan Lund el salladı. ''Özür dilerim'' dedi. ''Çok bekledin mi?''
''Hem de nasıl, açlıktan ölüyorum.''
''Kıyılmış tavuk yahnisi alalım'' dedi Johansson. ''Geçen haftaki iyiydi.'' Lund başını salladı. Önerilerine güvenebileceğini bilirdi. Lund kola, Johansson ise bir bardak şarap sipariş etti. Garson içecekleri getirirken Lund iskemlesinde sapırsızca kıpırdanıyordu. Johansson şarabından bir yudum aldı. ''Fena değil, taze ve aroması tam.'' Lund gözlerini yuvarladı. ''Tamam, tamam.'' Eğlenmiş halde bardağını indirdi, arkasına yaslandı ve bacak bacak üstüne attı. Ona pazartesi sabahı baskını yapan kim olursa olsun şüpheyle bekletilmeyi hak ediyordu. ''Zaten halkalı solucan, poliçayete olduklarını belirlemiştik. Umarım tam bir rapor istemezsin. Çünkü haftalar, belki aylar alabilir. Şimdilik bu iki örneğe bir mutasyon veya yeni bir tür gibi, daha kesin olmak gerekirse hem mutasyon hem de yeni bir tür gibi yaklaşacağım.''
''Bu kulağa pek kesin gibi gelmiyor.''
''Üzgünüm ama böyle. Onları nerede buldun?'' Lund bölgeyi tarif etti. Kıyıdan epeyce açıkta Norveç kıta sahanlığının derin okyanus tabanına alçaldığı kıta yamacındaydı. ''Statoil'in orada ne yaptığını sormaya cüret etmeli miyim?''
''Morina arıyorduk.''
''Morina mı? İşte bu iyi haber. Çoktan ölüp gittiklerini sanıyordum.''
''Hiç komik değil Sigur. Sondalamayı düşünmeye bile başlamadan önce ne kadar fazla engel aşılması gerektiğini biliyorsun. Dersimize çalışmamakla suçlanmak istemeyiz.''
''Yeni bir platform mu inşa edeceksiniz? Ama petrol kârları düşüyor.''
''Bu benim sorunum değil,'' dedi kısaca. ''Öncelikle oraya inşa edip edemeyeceğimize bakıyorum. Bu bölge şimdiye kadar denizde sondaj yaptığımız noktalardan çok daha ileride. Öncelikle teknolojik sorunları çözmeli ve çevreye saygılı olduğumuzu kanıtlamalıyız. İşte bu yüzden orada aşağıda nelerin yüzdüğünü bulmaya ve bölgenin ekolojik işleyişini anlamaya çalışıyoruz. Böylece senin gibi insanlar şikayet etmeyecektir.''
Johansson onaylarcasına başını salladı. Lund Petrol Endüstrisi'nin Norveç Balıkçılık Bakanlığı tarafından her gün milyonlarca ton atık suyu denize boşaltmakla suçlandığı Kuzey Denizi Konferansı'nın sonuçlarıyla boğuşuyordu. Bu zehirli birikintiler milyonlarca yıldır rahatsız edilmeden deniz tabanının derinliklerindeki petrol yataklarında kalmıştı. Ama şimdi Norveç sahili boyunca uzanan yüzlerce Kuzey Denizi platformu tarafından yüzeye çıkarılıyordu. Petrol mekanik süreçlerden sonra bu sudan ayıklanıyor ve kimyasallarla dolusu tekrar denize boşaltılıyordu. Norveç hükümeti Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden bir araştırma yapmasını isteyene kadar geçen 10 yıllar boyunca kimse bu tekniği sorgulamamıştı. Sonuçlar petrol endüstrisi kadar çevreciler arasında da bir bomba gibi patlamıştı. Suyun içindeki maddeler morinaların üreme döngüsüne müdahale ediyor, dişilik hormonları gibi işlev görerek erkek morinaların kısırlaşmasına, hatta cinsiyet değiştirmesine sebep oluyordu. Diğer türler de etkileniyordu. Petrol şirketleri suyu denize boşaltmayı durdurup başka seçenekler bulmaya zorlanmıştı.
''Gözlerini üzerinizde tutmakta haklılar'' dedi Johansson. ''Ne kadar sıkı, o kadar iyi.''
''Ne kadar da yardımcısın.''
Lund iç çekti. ''Her neyse, yamaç keşfimiz bizi okyanusun epey derinine götürdü. Alışıldık, sismik tetkiki yaptık, sonra da birkaç resim çeksin diye 700 metre derine bir robot indirdik. O kadar derinde solucan bulmayı beklemiyorduk.''
''Onlar her yerde, ya 700 metrenin üstünde? Orada da buldunuz mu?''
''Hayır, şimdi bundan çıkartacağımız sonuç ne?''
Johansson çenesini ellerine dayadı. ''Solucanın sorunu şu ki'' dedi, ''gerçekte o iki ayrı solucan.''
Lund boş gözlerle baktı. Biliyorum, sana iki tane verdim.''
''Kastettiğim bu değil, taksonomisini söylüyorum.
Yanlış yapmadıysam solucanın henüz keşfedilmiş yeni bir tür. Meksika körfezinin deniz yatağında metan gazıyla yaşayan bakterilerin aralarında bulundu.''
''Gerçekten mi?''
İşte bu noktada ilgi çekici olmaya başlıyorlar. Solucanların çok büyük. Elbette bazı kıllı solucan türleri 2 metreye kadar uzayabilir ve yaşlılık dönemine kadar hayatta kalabilir. Ama seninkilere benzemezler ve buralarda bulunmazlar. Seninkiler Meksika'dakilerle aynıysa keşfedildiklerinden beri epey büyümüşler. Meksika körfezindeki solucanlar en fazla 5 santimetre boyundaydı. Ama seninkiler bunun 3 katı. Ve şimdiye kadar Norveç kıta sahanlığında göründüklerine dair hiç kayıt yok.
Bunu nasıl izah edeceksin?
Edemiyorum. Şimdilik tek düşünebildiğim tamamen yepyeni bir türe denk geldiği. Statoil'i tebrik ederim. Solucanlarınız Meksika buz solucanları gibi görünüyor. Ama uzunlukları ve diğer özelliklerine bakılırsa tamamen yeni bir tür. Aslına bakılırsa daha çok tarih öncesi bir solucan gibi neslinin tükendiğini sandığımız küçük bir kambriyen canavarı. Yine de hala anlayabilmiş değilim. Birden durdu. Norveç kıta sahanlığına alt üst eden petrol şirketlerinin bu büyüklükte bir solucanı daha önce görmüş olması gerekirdi.
Neyi diye sıkıştırdı Lund?
Ya hepimiz körüz ya da senin solucanların bu bölgede yeni ortaya çıktılar. Çok daha derinlerden geliyor olabilirler.
O zaman niye oradaydılar diye sordu Lund ve ne zaman bir raporum olabilir?
Bana güçlük çıkartmayacaksın değil mi?
Demek istediğin oysa bir ay bekleyemem.
Yok artık. Johnson ellerini kaldırdı. Solucanları bir dünya yolculuğuna göndermem gerek. Bana 2 hafta ver ve tartışma. Daha hızlı yapmamın yolu yok.
Lund sessizce oturdu. Tavuk yahnisi gelmişti ama tabağına dokunmamıştı. Metanla beslendiklerini mi söylüyorsun?
Metanla yaşayan bir bakteri ile besleniyorlar diye düzeltti. Karışık bir simbiyotik sistem. Unutma ki söz konusu solucanlar bizimkilerle bağlı olabilir de olmayabilir de. Henüz hiçbir şey kanıtlanmadı.
Eğer bu solucanlar Meksika'dakilerden daha büyüklerse daha da açlardır herhalde dedi Lund şakayla.
En azından senden daha aç dedi Johansson tabağı gösterirken. Bu arada eğer elinde varsa şu canavarlardan birkaç tanesine daha ihtiyacım olacak.
Bitmelerine daha çok var.
Yedeğinizde daha çok mu var?
Bir düzine kadar diye cevapladı. Ama geldikleri yerde çok daha fazlası bulunuyor.
Ne kadar daha fazla?
Tahminen söyleyeceğim ama birkaç milyon kadar.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.